Ayrım 28, Hakikat Meydanı, Christian Jacques, sayfa 337. 55. Bölüm. Durumun neden de acil olduğunu bilen Panhep, Tavsert'e milyon yıllık tapınağının Merneptah ile 4. Tutmosinki'nin arasına yapılmasını önerdi. Firavun kraliçenin öneriyi kabul etmesi üzerine bir deri parçasının üzerine tapınağın taslağını çizip binayı olabildiğince çabuk inşa etmekle görevli sol ekibin şefi Hay'a gösterdi. Gerçekten de kraliçenin iktidar olmak ve kötü güçlerle savaşmak için ihtiyaç duyacağı enerjiyi bu milyon yıllık tapınak sağlayacaktı. Hiçbir fani mimarın tapınağı canlandırmak için kullandığı dirsek hesabını, orantı kafeslerini anlayamazdı. Tavsert'in taç giydiği haberi alınır alınmaz taş ocaklarına sipariş edilen, birleştirme sırasında enerjilerini yitirmemeleri için düzensiz biçimde tıraşlanmış ilk bloklar şantiyeye geldi. Simetri yeknesaklığı ve ölümü davet ederdi. Taşıma ve yerleştirmeyi olabildiğince kolaylaştıran kızakların ve sarkaçların üzerine yerleştirilen bloklar birer birer gözden geçirildi. Ustabaşı içlerinden üçünü geri çevirdi. ''Harcı hazırladın mı?'' diye sordu Panhep Hay'a. ''Pişirmeye kusursuz cevap veren harika bir alçı taşı seçtik. Bu yüzden yatay kuşaklar fazla kalın olmayacak. Blokları kaydırmak için denediğim yağdan da memnunum.'' Büyük bir tutkuyla elini temelin ilk sırasına yerleştirilecek bloklardan birinin üzerine koydu. ''Bu taş ahenkle kımıldıyor.'' dedi. ''Mineral öz suyunun dolaşımını sağlayacak bir eğim vererek kalın duvarlar öreceğiz bu taşlarla.'' Panhep iki bloku sonsuza dek birleştirecek kırlangıç kuyruğunu kendi eliyle kazdı. Hay çıkan izi bir akasya dalıyla doldurdu. Sonra da sol ekip zanaatkarlarına işlerini dağıtarak herkesin üzerinde çalıştığı taşa kişisel mührünü vurmasını istedi. Eserin güzelliğini kutlayan şarkının ilk melodilerini duyduğunda Panhep şantiyenin sorunsuz çalışacağını anladı. Kraliye Sarayı'nın muhafızları Hakikat Meydanı'nın ustabaşısı yanında neredeyse çocuk gibi duruyordu. Bu yüzden dev adamı Kraliçe Tavsert'in sabahtan beri sulama yetkilileriyle görüştüğü geniş çalışma odasına götürürken yanına adamlarından altısını almayı unutmadı muhafız yüzbaşısı. Firavun Kraliçe Panhep'i kabul etmeden önce yorgunluğunu gidermek için üzerine kokular sıktı, kişniş katılmış taze süt içti. ''Milyon yıllık tapınağınızın inşaatına başlandı Haşmet Mehapları. Son bloklar da hafta sonundan önce gelmiş olacak. İki aydan daha az bir süre sonra sunağı kutsayabilirsiniz. Tapınak o andan itibaren faaliyete geçecek. Her sabah ayinciler sizin adınıza tören yapacak.''
''İşte buna iyi haber derim ustabaşı.''
''Şimdi geriye en güç olanı kaldı Haşmet Mehapları.''
''Ebedi istirahat yağından söz ediyorsun. Nereye önereceksin?''
Korku nedir bilmemesine rağmen kraliçeyi düş kırıklığına uğratmaktan çekinip aklından geçeni açıklamakta tereddüt ediyordu koca dev. Öte yandan Tavsert de endişelendiğini Panhep'e itiraf edemezdi. Lonca firavun ruhunun dirileceği simya potasını vadinin neresinde kazmak isteyecekti? ''Ebedi istirahat yağınızın yerini vadide bizzat bulmanız daha iyi olmaz mı Haşmet Mehapları?''
Nübiyeli muhafızlar üzerinde bir çift avcı doğanın dolaştığı Krallar Vadisi'ne giren Tavsert ile ustabaşının önünden sessizce çekildiler. Hava son derecede sıcaktı, yalı yarlar şiddetli bir ışık saçıyordu. Panhep kraliçenin önüne düştü. Büyük Ramses'in mezarının yakınından geçip sağında oğlu Merneptah'ın solunda da Amenmes'in mezarlarını bıraktı. Önce güneye sonra da batıya giden patikalara saptı. Ustabaşı Sipta'nın neredeyse başbakan Bayınki'nin karşısında bulunan mezarının önünde durmadı. Güneye doğru devam ederek yanına ikinci Seti'nin mezarı kazılmış olan birinci Tutmosis'in ebedi istirahatgahına biraz kala durdu.
''İşte bilge kadının seçtiği yer.'' diye açıkladı Panhep. ''Burun, Fenet ve bana göre de mükemmel bir yer.''
Tabanı Bay ve Sipta, ucu merhum eşim tarafından oluşturulan üçgenin ortası. Seçiminizin nedeni bu muydu?
Kaya hem saf hem de kaleme güzel cevap veriyor. Güçlükle karşılaşmadan oldukça derin kazabiliriz.
Tav sert kayaya dokundu. Öyleyse burası olacak.
Eğer Haşmet mehapları onaylarsa.
Burası harika Panep.
Ustabaşı Tavsert'in yalnız kalmak, ruhunun sonsuza dek yaşayacağı, henüz bakir kayanın karşısında düşünmek istediğini anladı. Bu yüzden biraz geri çekildi, güneşe ve güneş yanıklarına aldırmaksızın kraliçeyi seyre daldı. Ve ustabaşı Firavun kraliçeyle aynı ateşten doğduklarını anladı. Zaman dondu, krallar vadisinin ruhu Tavsert'in yüreğine doldu. Bir kadından ve bir kraliçeden bir Mısır firavunu doğurdu.
Panep, dev adam yaklaştı. Kazmaya ne zaman başlayacaksın?
Sadece onayınızı bekliyordum.
Yaptığın planı göster bana.
Ustabaşı tasarladıklarını kumun üzerine çizdi. Bu basit hareket ona çocukluğunu, hayatı ve gizemleri çizmek için duyduğu, doymak bilmez tutkuyu hatırlattı.
Ama dev bir mezar düşünmüşsün.
Sadece dev gibi değil, aynı zamanda da görülmemiş resimlerle süslü olacak.
Fazla iddialı bir şantiye değil mi bu?
Lonca böylesi bir işin üstesinden gelecek yetenekte zanaatkarlara sahip.
Tavsert'in muhteşem yüzü gölgelendi. Kaderin bana uzun bir iktidar tanıyacağına inanmıyorum. Seti'nin yanına dönmek için sabırsızlanıyorum.
Panep heyecanlandı. Kraliçenin belki hiç dinlemeyeceği cümleleri söyleyemedi.
Haşmet mehapları.
Dinliyorum ustabaşı.
Lonca kendini aşacak, ben de gece gündüz çizeceğim. Bir an bile yitirilmeyecek, yapılacak olan da bu projedir.
Tavsert'in yüzünde ciddi bir tebessüm belirdi. Kendine güveniyorsun Panep.
Dev adam başka bir şeyler söyleyebilmek isterdi kuşkusuz. Ne var ki ilahlar yüreğinden geçenleri söylemesini yasaklıyordu. Bu muhteşem kadından alabileceği tek şey kordan daha da saf bu bakışlardı.
Mehi ve Serkeeta Tep bölgesinin ileri gelenleriyle baş başa görüşebilmek için davet üzerine davet düzenliyordu. General ününün eskisi gibi kaldığını, buna karşılık kimsenin Firavun kraliçenin gücünü tartışmaya bile yanaşmadığını gördü. Ne var ki Tavsert Mehi çetesinin üyelerini belirlemekte, Tanrı Amon'un kentini avucunda tutabilmek için başvurduğu yöntemleri görmekte gecikmeyecekti. Zaten adamlar da bağlılıklarının karşılığında daha fazla ayrıcalık istemiş, Mehi de istenenleri kabul etmek zorunda kalmıştı.
Mehi yüzünü asmış otururken Serkeeta çekiciliğini hazine arşivleri yöneticisinin üzerinde deniyordu. İnatçı ve renksiz bir adamdı yönetici. Üstüne üstlük ele geçiremeyeceği genç ve güzel kadınlara meraklıydı. Generalin karısı zevkine göre biraz tombulcaydı ama gözlerinin kadının iştah açıcı yuvarlaklıklarına takılmasını önleyemiyordu işte.
Serkeeta küçük kız sesiyle konuşmaya başladığında da içinde sıcak bir şeyler hissediyordu.
''Bu beyaz şarabın tadına baktınız mı sevgili dostum?'' diye meraklandı çiftin yanına gelen bey.
''Daha şimdiden biraz fazla kaçırdım zaten.''
''Sakın ha, insan hayatın zevklerinden yararlanmayı bilmeli.'' dedi general. Bir taraftan da adamın kadehini ağzına kadar doldururken...
''Dostumuz çok çekici.'' diye ekledi Serkeeta. ''Beni öyle güldürdü ki.''
''İltifat ediyorsunuz hanımefendi.''
''Dürüst olmak gerekirse üst düzey yöneticilerin çoğu bıkkınlık verecek kadar sıkıcı. Oysa siz çok farklısınız. Eminim kocam yakında terfi etmenizi sağlayacaktır.''
''Harika bir fikir.'' diye onayladı general. ''Batı yakası merkez yönetiminde bir müdür yardımcılığına ne dersiniz?''
Arşiv yöneticisi şaşırıp sevindi. Böyle bir terfi harika.
Tabii maaşınıza büyük bir zamla birlikte.
Yeteneklerimle bunu hak ettiğime.
Bunun için endişelenmeyin. Sadece ufak bir koşul var. Arşivden bu listedeki muhasebe papirüslerini çıkarıp yarın sabah bana getirmeniz.
Yönetici irkildi. Buna hakkım yok.
Serkeeta adamın koluna girdi.
O kadar iyisiniz ki bizden bu kadarcık bir iyiliği esirgemezsiniz değil mi?
İşinizi bana borçlusunuz diye hatırlattı Mehi. Terfinizi de bana borçlu olacaksınız. Size güvenebilir miyim?
Generalin buz gibi bakışı arşiv yöneticisini dondurdu.
Evet, güvenebilirsiniz.
56. Bölüm.
Yönetici öylesine korkmuştu ki ertesi sabah erkenden Batı yakası baş yöneticisiyle görüşmek üzere gelen ilk ziyaretçilerin arasındaydı. Arşiv yöneticisiyle görüşmek için sabırsızlandığını belli edip çevresindekilerin dikkatini çekmemek için adamcağızı bekletip 3. sırada kabul etmeye karar verdi Mehi. Sabah serinliğine rağmen arşiv yöneticisinin yüzünde ter damlaları vardı.
Otur dedi Mehi bir yandan da kapıyı sıkıca kapayarak.
Gerekmez, istediklerinizi getirdim.
Göster.
Yönetici kare biçimde bir sepet açıp içinden 5 tane papirüs çıkardı, Mehi'ye uzattı. General belgeleri teker teker inceledi. Bu papirüsler Tavsert'in eline geçmiş olsaydı, generalin yıllar boyu kamu parasını nasıl kendi çıkarlarına kullandığını anlaması işten bile olmayacaktı. Bunun için sıkı bir muhasebe bilgisi ve av köpeği sezgisi gerekirdi gerekmesine ama hiç tehlikeye atılmamak en iyisiydi kuşkusuz.
Bu papirüslerin numarasını genel listeden sildim dedi elleri titreyen arşiv yöneticisi. Sanki hiç yazılmamış gibi.
Harika dostum.
Ya yeni görevim?
Gelecek aydan tezi yok, adaylığını destekleyeceğim. Kısa süre sonra da tayinin çıkacak. İzin ver de sana hoşuna gideceğimi sandığım çok güzel renkli birkaç Girit vazosu hediye edeyim.
Bu kadarı gerçekten fazla.
İnsan arkadaşları için ne yaparsa yapsın azdır. En iyi seçimi yaptığını bil.
Eski arşiv yöneticisi yeni maaşı sayesinde önce taşınacak, sonra da çekiciliğine dayanamayacak bir kadın tavlayacaktı. Bütün ömrünü muhasebe belgeleri incelemekle geçirdiğinden artık duyguların varlığına inanmıyordu. Tek güvendiği sayıların dayanılmaz çekiciliğiydi. Tebin Kuzey Banliyosu'ndaki iki katlı sefil evine iğrenerek baktı. Onun gibi yüksek makamlara layık biri nasıl olmuş da bu kadar azıyla yetinebilmişti? Ya yaşlı palmiyelerle dolu bu küçücük bahçe, onun durumunda birine uygun muydu? Kısa süre sonra özel havuzunun kıyısına dikilmiş görkemli ağaçların gölgesinde dinlenecekti. Başını saygıyla eğmiş bir kadın ulak göründü.
Değerli vazolar sizin içinde değil mi?
Tabii, sepetini şuradaki alçak masanın üzerine bırak.
Mehi'nin gönderdiği armağanı görmek için sabırsızlanarak ipi kesti, sepetin kapağını kaldırdı. Uzun süre sepetin içinde hapis kalmaktan çılgına dönmüş siyah engere kapak açılır açılmaz fırladı, kurbanının boynunu soktu. Adam panik içinde elini yarasına götürdü.
Bir hekim, çabuk!
Yararı olmaz dedi Serkiyata. Makyajı o denli başarılıydı ki adam generalin karısını tanıyamamıştı. 3 dakika içinde ölmüş olacaksın.
Bana yardım edin yalvarırım.
General dilini tutamayacağını biliyordu. Seni yılanla baş başa bırakıyorum. Vazolarımı alıp gideyim.
Serkiyata düzensiz hareketleriyle zehrin kana karışmasını hızlandıran adamın elinden kurtuldu. Arşiv yöneticisinin can çekişmesini izlerken suç kanıtı belgelerin ortadan kaybolmasıyla kocasının güvende olduğunu düşündü. Ne var ki Tavsert araştırmayı sürdürecek, sonunda da Mehi'nin rüşvet ve tehditle tebe hakim olduğunu öğrenecekti. O kadını Mehi'ye saldırmadan yok etmek gerekiyordu. Yeni baştan boyanmış lonca odasına toplanan sağ ekip zanaatkarları Cesur Panev'in kısa konuşmasını dikkatle dinlemişlerdi. Somurtkan Karo öfkelenmiş yüksek sesle itiraza başlamıştı.
Her zamanki çalışma saatlerini uygulayacağına, tatil günlerinde çalışmamızı istemeyeceğine söz vermemiş miydin? Şimdi de gelmiş Tavsert'in istirahatgahını bitirebilmek için çılgınlar gibi çalışmamızı istiyorsun.
Verdiğim sözü inkar etmiyorum dedi ustabaşı. İsteklerinize karşı gelmek niyetinde de değilim.
Eğer kabul etmezsek diye araya girdi pişkin somun pay. O mezarı tek başına kazıp süsleyemezsin.
Eğer içinizden kimse fazladan gayret göstermek istemezse yapacak başka bir şeyim kalmıyor ki.
Bu kararının gerçek sebepleri ne diye sordu kurtarıcı Şet dudaklarında alaycı bir tebessümle.
Gizlilik yemini altında konuştuğumuza göre kraliçe Tausert'in iktidarının kısa süreceğini hem milyon yıllık tapınağına hem de ebedi istirahat yağına bir an önce kavuşmak için loncamızın hızına ve kusursuz çalışmasına güvendiğini bilin.
Öyleyse mezarı bu kadar büyük tasarlamak neden diye şaştı karardı Gao. Tahtta sadece 2 yıl kalan birinci Ramses'in mezarı küçük ama görkemli.
Kral mezarlarının boyutları iktidar sürelerine bağlı değildir diye cevap verdi Panep. Bunca yıllık tecrübeden sonra hepiniz bu büyüklükte bir eserin üstesinden gelecek ustalarsınız.
Bu bilgileri neye dayanarak söylüyorsun diye sordu Çakalunes.
Sadece Tausert'in sezgisine.
Ya bilge kadın ne diyor diye sordu Brunfenet.
Sessizliğini koruyor.
Kötü işaret dedi araştırmacı İpuy.
Ustabaşının projesine hayranlık verici buluyorum dedi güçlü Naut. Son aylarda dışarısı için çok çalıştık. Artık gerçek işe dönmenin zamanı geldi.
En heyecanlı olanı imkansızı denemek değil midir diye sordu kurtarıcı Şet. Sipta'nınki gibi bir mezar yapmak için bol bol zamanımızın olması, içimizdeki gizli yetenekleri kullanmamıza, ellerimizden daha önce hiç vermemiş olduklarını istememize imkan tanımadı. Ben Panem'in gücüne ve sağlığına sahip değilim. Yine de bu maceraya enerjimin izin verdiği ölçüde katılmaya kararlıyım.
Öyleyse en azından 2 kişi olacağız dedi cömert Didya ciddiyetle.
Bu kadar gevezelik yeter diye kestirip attı alim Tuti. Kim ustabaşına itiraz ediyor?
Of diye haykırdı somurtkan kavram. Burada tartışmaya imkan yok. Değerli saatlerimizi boşa harcamaktansa Krallar Vadisi'ne gitmek üzere hazırlanmaya başlasak daha iyi olur.
Serkiyata kısa süre önce işlediği cinayetten sonra gevşemiş ve mutlu öğlene kadar uyumuştu. Ne var ki mutluluğu uyandıktan biraz sonra aynaya bakıp da dudaklarının birleştiği yerde bir kırışıklık gördüğünde uçup gitti. Tiz çığlıklar atarak oda hizmetçisini ve berberini çağırdı. Kremlerini ve makyaj malzemesini alıp gelmelerini buyurdu.
Acele edin, acele edin. Bu felaketin yüzümü bozmasına izin vermemeliyiz. Hemen hekime haber verin.
Kusursuz bir makyajdan sonra biraz rahatladı Serkiyata, kahyası saygıyla söze girdi.
Bir ziyaretçi sabahın erken saatlerinden beri sizinle görüşmek için bekliyor hanımefendi. Adı ne?
Adını vermiyor. Göndermeye çalıştım ama size önemli bir mesaj vermek zorunda olduğunu söyledi.
Bu durumda sadece sizin kararınız.
Şu adamı bana bir tarif etsene.
Kısa boylu, tıknaz, yuvarlak kafalı, siyah saçlı.
Onu kameriyenin altına götür, hemen geleceğimi söyle.
Kahya kaba görünüşlü ziyaretçinin General Mehi'ye benzediğini söylemeye cesaret edemedi. Serkiyata'ya gelince adamın bir zamanlar istediği gibi oynattığı küçük mobilya kara borsacısı Tran Bell olduğundan emindi.
Generalin eşi davetsiz olduğu kadar istenmeyen konuğun yanına gitmeden önce makyajını gözden geçirdi.
Yazık! Sahte gülücüklü, yalancı görünüşlü adam gerçekten de mobilya tüccarının ta kendisiydi.
Seni hangi çöl sineği soktu Trambel? Sana gelip beni evimde rahatsız etme izni verdiğimi hatırlamıyorum.
Küstahlığımı bağışlayın Bayan Serket ama çok acil bir durum. Burada bizi kimse duyamaz değil mi?
Kimse duyamaz.
Teb'de binlerce söylenti dolaşıyor. Doğruyu yalandan ayırt etmek imkansız. Ama kesin olan bir şey varsa o da kraliçe Tausert'in gerçek bir firavun gibi davrandığı. Kocanızın durumunun da en azından nazik olduğu. Oysa bizler siz, ben ve o birbirimize çok bağlıyız.
Bütün bunları nereden çıkardın?
Hatırlayın Bayan Serketa, en yakın dostlarınız arasında hakikat meydanı zanaatkarlarından biri var. Üstelik ben o adamı tanıyorum. Tausert için böylesi bir bilgi ağırlığınca altın etmez mi?
Serkiyeta'nın bakışları alevlendi.
Oh dedi Trambel, ne düşündüğünüzü biliyorum. Dostumuz Trambel başımıza dert olmaya başladı. Eğer ortadan kaybolursa ne ben ne de kocam fazla üzülmeyeceğiz.
Sakın bunu düşünmeyin, önlemlerimi aldım çünkü. Üstelik ben size güveniyorum. General Mehin'in geleceğinin parlak olduğunu da biliyorum.
Ne istiyorsun?
Önce sessizliğimin karşılığını, sonra işlerinizden birinde ortaklık. Tabii en iyilerinden birinde. Sergeyeva tüccarı uzun uzun süzdü.
Anlaştık dedi sonunda.
28. ayrımın sonu. Sayfa 347.